Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ve Efendimizin yolunu Ahmet bin Hanbel'in müsnedinden okuyup anlamaya çalışıyoruz ve 2256. Hazreti Şerif'le birlikteyiz. Abdullah İbni Abbas rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bana 5 şey verildi ki benden önce bunlar hiç kimseye verilmemişti. Bunları övünmek için de söylemiyorum. Ben kırmızı ve siyah tenli herkese peygamber olarak gönderildim. Araba, aceme herkese peygamber olarak gönderildim. Kırmızı veya siyah tenliden ümmetime giren hiç kimse yoktur ki ümmetim arasına girdiğinde onlardan olmasın. Ayrıca yeryüzü benim için mescit kılındı. Bütün arz Allah'a kulluk ortamıdır. Yeryüzü Müslümanın vatanıdır, kulluk yeridir ve her yerde Allah'a kul olmak için bir imkan vardır. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verilen bir özelliktir. Ona ait olan, başkalarına verilmeyen bir durumdur. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi 2267. rivayeti okuyacağız inşallah. Abdullah İbni Abbas Hazretleri bize aktarıyor. Bir Yahudi oturmakta olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanından geçerken işaret parmağını göstererek dedi ki ey Ebul Kasım, Allah gökleri şunun, sonra diğer parmaklarına geçti anlaşılan, yeri şunun, suyu şunun, dağları şunun ve diğer yaratıkları da şunun üzerine koyduğunda bu nasıl olur dersin diye sordu. Yani bunu yaparken de her birini bir parmakla işaret etti. Bu onun kafasında Allahu Teala'nın güya elini, Allah muhafaza, kendi eline benzeterek bir tarif idi. Bunun üzerine En'am suresi 91. ayet-i kerime indirildi ya da bu inen ayeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam böyle okudu ve tefsir etti. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِ Allah-u Teala'yı hakkıyla takdir edemediler. Onu gereği gibi anlamadılar. Rableri hakkında bilgileri Kur'an kaynaklı olmayınca, kitap kaynaklı olmayınca, kendi zihinlerine, kendi anlayışlarına göre olunca kaybettiler. Ayet-i kerimesini okudu ya da Rabbimizin elçisi bunu bu şekilde yorumladı. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. 2268. rivayet. Yine İbn Abbas bize rivayet ediyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orduda hiç su olmaksızın sabahladı. İslam ordusu bir sabah baktılar ki yanlarında hiç su yok. Bir adam gelip dedi ki ey Allah'ın Resulü, askerde hiç su kalmadı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peki sende hiç var mı diye sorunca adam evet cevabını verdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu bana getir buyurdu. Adam içinde az miktarda su bulunan kabını getirdi Resulullah'a. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmaklarını açarak su kabının ağzına koydu. Bunun üzerine parmakları arasından su fışkırmaya başladı. Bilal'e insanlara gelin, bereketlenen sudan abdest alın şeklinde seslen diye de emir verdi. Gelin şu mübarek sudan abdest alın diye seslenmesini Bilal Efendimiz'e de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emir olarak verdi. Böylece Resulullah'ın hayatından bir bereketli günü, bir bereketli tavrı Abdullah İbni Abbas bize aktarıyor. Yine Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 2270. rivayeti okuyalım inşallah. Bu da borçlanma ayetiyle alakalı bir bilgi, enteresan da bir bilgi. Borçlanma ayeti nazil olduğunda, bu Bakara suresinin son bölümünde gelen, şimdiki musaflarımızı, elimizdeki okuduğumuz musaflarda yaklaşık bir sayfa olan borç ayetidir. Bu ayet nazil olduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sözünü ilk inkar eden kişi Adem'dir aleyhissalatü vesselam. Allah Adem'i yarattığında sırtını sıvazladı ve kıyamete kadar onun hoşlanmayacağı şeyleri ondan çıkardı. Sonra ona zürriyetini göstermeye başladı. Adem aleyhisselam onların arasında yüzü parlayan bir adam gördü. ve Rabbim bu kim diye sordu. Allahu Teala o oğlun Davud'dur buyurdu. Allahu Alem Davud Aleyhisselam'ın yüzünün parlaması ve Hazreti Adem'in onu fark etmesinin sebebi Kur'an'da Allahu Teala sadece Adem atamız için halife ismini kullandı. Halife yaratacağım dedi. Sonra Adem'in çocuklarından sadece Davud için hilafet kavramı geçti. Çünkü hem peygamber hem de kral olan yani yönetici olan Allahu Teala'nın dinini hem sosyal hayatta, ekonomik hayatta hem de bütün bölümleriyle yaşayan lider, ilk insan Hazreti Davud'dur. Diğer peygamber aleyhisselamlar hiçbir zaman dinlerini bir toplum olarak yaşama imkanı tam anlamıyla bulamadılar. Musa aleyhisselam bile. Ama Davud aleyhisselam için Rabbim böyle bir imkan bahşetti. Sonra Süleyman aleyhisselama da bu verildi. Muhammed aleyhisselatü vesselam da böyledir. Ama böyle bir ilk oluşu var. Allahu alem ben kendi toparlayabildiğim bilgilerle konuşuyorum. O oğlun Davud'dur buyurdu. Adem atamızın sırtından zürriyeti çıkmış ve onların arasında parlayan bir yüz var ve bu oğlun Davud'dur. Adem Rabbim ömrü ne kadar diye sorunca Allahu Teala 60 yıl cevabını verdi. Adem Rabbim onun ömrünü uzat deyince dedi ki Rabbimiz hayır ömrünü ancak senin ömründen vererek uzatırım buyurdu. Adem'in ömrü 1000 seneydi. Davud'un ömrüne 40 yılını verdi. Allah bu konuda bir yazı yazdı ve melekler buna şahit tutuldu. Adem'in ölüm vakti gelip çatınca melekler kendisine geldi. Dedi ki benim ömrümden daha 40 yıl var. Kendisine dediler ki sen onu oğlun Davud'a vermiştin. Adem hayır böyle yapmadım deyince Allah yazıyı gösterdi ve melekleri buna şahit tuttu. Bu bilgi enteresan gelebilir ama bu Rabbimizin takdiriyledir ve böylece Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın aktardığı gibi ilk olarak kendi anlaşmasına hulfeden, bunu böyle kabul etmeyen kişi Hazreti Adem'dir. Yani insanın böyle bir yönü var. Bundan dolayı Rabbimiz borç konusunda yazmayı bize, şahitlerle hem de yazmayı emretti. Ve Kur'an'ın en uzun ayeti olarak da kitabımızda durmaktadır. Dolayısıyla borç alıp verirken de Müslümanlar ne kadar samimi ve ihlaslı olurlarsa olsunlar, yazmalıdırlar hem de şahitlerin huzurunda olmalıdır bu iş. Çünkü insanız, unuturuz, yanlış yaparız, heva hevesimize kapılırız. Bugünkü samimiyetimiz yarın kalmayabilir. Kalpler Allah'ın elindedir. Rabbim bizi böyle imtihan etmesin, dürüstlükten, sadakatten ayırmasın inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. 2271. rivayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cinlere ne okudu? Ne de onları gördü. Yani ilk zamanlarki bir olayı ifade ederek İbn Abbas Hazretleri böyle konuşuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bir grupla birlikte Ukaz panayırına doğru yola çıktı. Şeytanlarla gök haberleri arasında bir engel çekilmiş ve şeytanların cinlerin üzerine ateş kıvılcımları gönderilmişti. Şeytanlar kavimlerine elleri boş olarak döndüklerinde kendilerine size ne oldu diye sordular. Şeytanlar gök haberleri ile aramıza bir set çekildi ve üzerinize ateşten kıvılcımlar gönderildi. Karşılığını verdiler. Gök haberleri ile aramıza bir set çekildi. Artık duyamıyoruz meleklerin konuşmalarını ve üzerimize ateşten kıvılcımlar gönderiliyor. Kavimleri sizinle gök haberlerinin arasına yeryüzüne meydana gelen bir şey yüzünden bu set çekilmiştir. Yeryüzünün doğusuna batısına gidin de gök haberleri ile aranıza çekilen bu set hangi olay sebebiyle olmaktadır bir bakın bir araştırın deyince şeytanlar gök haberleri ile aralarına engel olan bu olayın ne olduğunu öğrenmek için yeryüzünün doğularına ve batılarına daldılar. Bunlardan Tihame tarafına gidenler Ukaz panayırına gitmek üzere olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Nahle denilen yerde ashabına sabah namazını kıldırırken karşılaştılar. Okunan Kur'an'ı duyduklarında dinlemeye başladılar. Ve birbirlerine vallahi gök haberleri ile aramıza giren şey işte bu dediler. Oradan kavimlerine döndüler ve ey kavmimiz şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik ve ona da inandık. diye başlayıp devam eden Cin suresi ayet-i kerimelerini Allah-u Teala indirdi. Orada Allah-u Teala bu olayı bize anlattı. İşte aslında Resulullah'a vahyedilen cinlerin bu söyledikleriydi. قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ diye başlayan ayeti kerime Peygamber aleyhissalatü vesselam Nahle Vadisi'ndeyken Kur'an okuyor. Orada geçmekte olan, araştıran bu cinler, bu şeytanlar geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi dinlediler. Kümelendiler, sessiz ol dediler hatta birbirlerine. Ve hayran oldular okunan Kur'an'a. Biz acayip bir Kur'an dinledik. Gerçekten harikulade, doğru yola eriştirir kişiyi diye başlayan cümleler kurdular. Ve sonra bir de bunlar o anda iman ettiler ve kavimlerine de birer davetçi olarak döndüler. Kavimlerinde olan kimseler, yani cinlerden olan arkadaşlarını, ailelerini de İslam'a, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a, imana davet ettiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bundan haberi de olmadı. Ama Rabbimiz bu haberi Cin suresiyle ona söyledi ve Mekkelilere ve dünyalılara da bunu duyurmasını istedi. Kul diye başladı. Söyle, anlat. Uhiye, bana vahyolundu. Ben bilmiyorum. Meğer ki beni cinlerden bir grup dinlemiş. Onların dinlediğinden benim haberim yok ama Rabbim bana bunu haber veriyor. Nasıl ki evvelki çağlarda olan olayları, peygamberler ve kavimlerini, yaratılış günlerini, arşı, kürsiyi, melekleri ve sonra olacak olayları, yani cenneti ve cehennemi, hesabı, mahşeri, sıratı, tüm bunları bana haber veren nasıl ki Allah'sa, işte bunu da o haber veriyor. Bundan dolayı kitabın kurgusunu ben yapmıyorum. Bana tüm bunları öğreten Rabbimdir. O vahyediyor anlamında sanki kavmine de bunu söyleyecek, gündem yapacaktı. Bunları bize öğreten de Mevlamızdı ve biz de öğrendik. Ve cinlerden öğrendiğimiz bir bilgi de şu olacak. Biz de Rabbimizin kelamını bunca güzellikle dinleyecek, samimiyetle dinleyecek ve sonra çözümün bu kitap olduğunu bilerek kendimize ve ardımıza bıraktığımız insanlara döneceğiz ve böyle bir davetçi olacağız. Ahmet bin Hanbel'in müstediğini okuduk, okuyoruz elhamdülillah. 2279. rivayet şu şekilde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Mekke'yi haram kılmıştır. Mekke, yani haremdir Mekke. Mekke benden önce hiç kimse için helal olmadı. Benden sonra da hiç kimse için helal değildir. Mekke bana da gündüzün bir saatinde helal kılınmıştır. Belli bir saat. Mekke'nin otu koparılamaz. Ağacı kesilemez. Av hayvanı ürkütülemez. Sahibini bulmak dışında yitiği kimse tarafından el uzatılıp alınamaz. Çünkü hürmetli bir yer burası. Abbas, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası, Allah ondan razı olsun, kuyumcular ve kabirlerimiz için ıshır otu hariç olsun deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ıshır otu hariç buyurdu. Abdullah İbni Abbas Efendimiz'den bize gelen hadisleri okumaya devam ediyoruz. 2285. rivayet şöyle. Uzun bir rivayetin son bölümünü aktarıyor bize Ahmet bin Hanbel bu rivayette. Allahu Alem, kitabın başka bölümlerinde bu rivayetin ön tarafındaki bilgiler de vardır. Ama burada şu şekilde ifade edilmiş. İbrahim oğlu İsmail ve Hacer ile birlikte gelip onları Mekke'de Zemzem suyunun bulunduğu yere bıraktı diyor ve gerisini aktarmıyor. Aslında İbn Abbas bunun gerisine söylemiş. Hacer Merve tepesinden İsmail'in yanına gelene su kaynağı çıkmıştı. Biliyorsunuz Hazreti İbrahim Allahu Teala'nın emriyle hanımını ve oğlunu bu yere getirdi, Bekke'ye getirdi. Vadinin ortasına bıraktı onları yanlarında az bir azık ile. Sonra hiç konuşmadan sırtını döndü ve tekrar Filistin'e doğru yürüdü. Hacer anamız bunu sana Allah mı emretti deyince evet anlamında başını salladı ve devam etti. O zaman dedi Hacer, Rabbim bizi boş koymaz. Ancak onları görmeyeceği bir noktaya varınca İbrahim Aleyhisselam durdu ve duada bulundu. Sonra su bitti. Çocuk ağlamaya başladı. Anamız Hacer Safa'ya çıktı. Merve'ye gitti. Safa Merve arasında koştu durdu. Yani bir çözüm, bir yardım aradı. En sonunda Merve tepesindeyken bir ses duydu ve sesin sahibinin kim olduğunu araştırdı. İsmail Aleyhisselam'ın yanına doğru koştu ve şimdi oradan itibaren biz hadisi okuyoruz. Merve tepesinden İsmail'in yanına geldiğinde su kaynamıştı, zemzem suyu. Hacer eliyle suyun çıktığı yeri eşelemeye başladı. Şöyle bir havuz gibi yapmak istedi. Su eşelediği yerde toplanıyor. Sonra onu bardağıyla alarak su kabına dolduruyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devamında şöyle dedi. Allah ona, yani İsmail annesine Hacer'e merhamet etsin. Eğer zemzem suyunun önünü kesmeseydi, kıyamet gününe kadar akıp duran bir kaynak olurdu buyurdu. Yani bir ırmak gibi oradan akıp duracaktı zemzem. Ama böylece bir kuyu olarak kaldı. Yine de biz ondan içmeye devam ediyoruz Rabbimizin bu bereketli suyunda. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz ve 2297. rivayeti yine Abdullah İbn Abbas Efendimiz'den dinleyeceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntılı anlarında şu duayı yapardı. La ilahe illallahul alimul azim, la ilahe illallah rabbul arşil azim, la ilahe illallah rabbus semavati seb'i ve rabbul arşil kerim. Alim ve azim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Yüce arşın Rabbi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin ve yerin Rabbi ve kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Derdi Efendimiz ne zamanlar? Sıkıntılı zamanında, derdi olduğunda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde dua edermiş. İndel kerbi diye ifade var. Sıkıntı anlarında, derdinin yoğun olduğu sıkışma dönemlerinde bu duayla dua edeceğiz. La ilahe illallahul alimul azim, la ilahe illallah rabbul arşil azim, la ilahe illallah rabbus semavati sem'i ve rabbul arşil kerim diye. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi ve İbn Abbas Efendimizin rivayetlerini okuyoruz. 2303. rivayetle birlikteyiz inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ailesiyle birlikte akşam yemeği olarak bir şey bulamadan peş peşe birkaç geceyi aç geçirdiği olurdu. O zamanlarda ekmekleri genellikle arpa unundan olurdu. Peş peşe akşam yemeği geçirmediği günler oluyor Efendimizin ve ekmekleri buğday unundan da değil arpa unundan. Okuyoruz ve ancak bu kadar anlayıp geçiyoruz. Bilmediğimiz bir bilgi, yaşamadığımız bir durum. Kendim için konuşuyorum. Ancak dile getirmek zorunda olduğumuz bir dünya ki Rabbimizin elçisi yeryüzü Müslümanlarının, insanlarının, acı çekenlerinin her birisinin acısından kendisine bir pay barındırıyor. Açlığı da biliyor, yokluğu da biliyor. Karnı tok ve hayatı tıkırında olan konuşucuların konuşması gibi değil onunki. Rabbim bizi bağışlasın, bizi affetsin. Bunu yaşamasak bile hiç olmazsa aktaralım. Onun gibi olamasak bile olanların olduğu bir dünyayı inşallah Rabbim inşa edecek. Biz de onun sadece sözcüsü olmayı değil, aynı zamanda amel edeni de olmayı Rabbimizden istiyoruz. 2304. rivayet Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Abdullah İbni Abbas rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hutbe verdi. Hutbesinde ey insanlar, hac size farz kılındı buyurunca Akra bin Habis kalktı ve dedi ki ey Allah'ın Resulü, her yıl mı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demek ki birkaç defa da tekrarladı. Eğer evet desem her yıl sizlere farz olacaktı. Her yıl farz olduğu zaman onunla amel etmeyecek veya buna gücünüz yetmeyecekti. Hac her kişi için bir defadır. Daha fazla hac etmek isteyen kişi nafile olarak hac eder buyurdu. Çok soru sormanın yasaklanması var İslam'da. Çünkü insanlar illa dinlerini öğrenmek ve anlamak için değil, sadece soru sormak için bir takım sorular sordular. Sanki bu da onlardan birisi gibi değerlendirebileceğiz. Rabbimizin elçisi neyi soracağımızı, nasıl soracağımızı da bize öğretiyor. Sahabe de bilmiyordu. Sadece lüzumsuzluk olsun diye değil, gerçekten o an kafalarına öyle takıldığı için belki sordular. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hacdan bahsetti. Hac ise farz kılındı dedi. Akra bu konuda hemen bu her yıl mı diye sordu. Oysa söz tamamlanmadan dinleseler, acele etmeseler, sabretseler sonucu açıklanacaktı. Ama insanoğlu böyledir. Açıklanmasını isteği verir çabucak, beklemez ve sorular sorar. Ve bu da onun amel edemeyeceği şeylerdir aslında. Her yıl hac farz edilse, o günkü Medineli Müslümanlar bile zorlanacak. Kaldı ki dünyanın diğer bölgelerinde yaşayanlar ne yapsınlar? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu açıkladı. Eğer evet deseydim, her yıl ise farz olacaktı. Çünkü ben Allah'ın Resulüyüm. Her yıl farz dediğimiz zaman amel etmeyecek ve buna gücünüz yetmeyecekti ya da. Hac herkes için bir defadır. Gücü yetenler adına. Daha fazla hac etmek isteyen kişi nafile olarak hac eder buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyoruz. 2309. rivayete geçelim. İbn Abbas şöyle dedi. Kureyşliler Yahudilere bize bir şey söyleyin de şu adama soralım dediler. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı kastediyorlar. Küfür tek millettir. Müşrikler Allahu Teala'ya parçalı olarak inanan, putlarla Allahu Teala'yı denk tutmaya kalkan zihniyet ile Allah'tan gelen bir bilgiye, mesaja, peygambere göre yaşayan Yahudiler, ehli kitap, peygamberimiz karşısında bir araya geldiler. Oysa birbirlerinin düşmanıydılar zihniyet olarak da güya. Fakat şimdi ortak bir düşman var. Onlar için Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun getirdiği İslam. Kureyşliler geldiler ve Yahudilere bize bir materyal sağlayın. Bir soru soralım şu adama ki işini bitirelim. Yahudiler ona ruhu sorun karşılığını verdiler. Geldiler onlar da sorunca Rabbimiz İsra suresi 85. ayet-i kerimeyi indirdi. Sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki ruh Rabbimin bileceği bir şeydir. Size pek az ilim verilmiştir. Bu Allahu Teala'nın işidir. Bileceği bir bilgidir. Bu konuda size pek az bilgi verilmiştir. Ayeti nazil oldu. Yani kafaya takmanız gereken şeyleri kafaya takmayıp insanlar başka noktalardan konuşmayı severler. Böylece din sadece önlerine yatırılmış bir sanki kadavra gibi olacak. Allah korusun. Onu deşecekler, parçalayacaklar, konuşacaklar, tartışacaklar. Hayatlarını geçirmeyecekler. Yahudilerin Yahudileşmesi böyle oldu. Hayatı kapitalistler gibi yaşadılar. Hayatı Romalılar gibi yaşadılar. Dünyacılar gibi yaşadılar. Kararlar ona göre aldılar. Fakat sohbetleri, konuşmaları, dindarlıkla ilgili muhabbetlerinde bu tür kelami konular vardı. Bunları oturup konuşacaklar, dini tartışacaklar ve hem de çok ciddi olacaklar. Mezheplere, ekiplere, gruplara ayrılacaklardı. Birbirlerini kötüleyecekler, tekfir edeceklerdi. Tarihte böyle yaşamışlardı. Oysa her birisi hayatı aslında materyalist Romalılar gibi yaşamıştı. Allah bizi bağışlasın. Şimdi de Kureyşlere sordukları soru da buna benziyordu. Rabbimiz de dedi ki bilgi Allah'tadır. Allahu Teala bildirdiği kadar biz biliriz. Allahu Teala'nın bildirmediklerinde bizim için bir bilgi yoktur. Yani öğrenmemiz gerekmiyor. Cennet yolunda lazım değildir. Bu kadar. Bu cevap üzerine Yahudiler bize Tevrat indirildi. Ve bize birçok bilgi verildi. Kendisine Tevrat verilen kişiye çok hayır verilmiş demektir dediler. Ve böylece yanlarındaki kitapla kaldı ki o kitabın da değerini bilmemiş. Onun gereğini yapmamış. Onu sadece bir övünç kaynağı olarak tutuyorlardı. Böyle söylediler. Bunun üzerine Allah-u Teala Kehf suresi 109. ayet-i kerimeyi indirdi. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave etsek, yani denizleri katsak, Rabbimin sözleri tükenmeden önce denizler tükenirdi. Yani Düşünün. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادَ لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ diye devam eden ayet-i kerime, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa, dünyanın tüm denizleri, ona bir mislini daha eklesek ve tüm bu denizler yazılsa, yani bu mürekkeplerle ağaçlarda kalem olsun, yazılsa Rabbimin sözleri tükenmeden önce denizler tükenirdi. Yani Rabbimiz Kur'an'ı da indirdi. Tevrat'ı indiren, İncil'i indiren, Zebur'u indiren Mevlamız, onun katında söz çok ve kelamından bir bölüm olarak da Kur'an'ı indirdi. Böylece Allah-u Teala'nın sözlerini sadece bizim elimizde bulunanlar deyip kendinizi şerefli kılmaya çalışmayın. O sözün muhatabı olun, o sözün gereğini yapın. Böylece yolunuzu da doğrultun demektir Allahu Alem bu cümleler. 2311. rivayeti de okuyalım inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde İbn Abbas Hazretleri bize rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuğa çıkmak istediği zaman şöyle dua ederdi. Allah'ım, yolculukta bize yoldaş, geride kalan ailemize de kefil sensin. Allah'ım, yolculuk sırasında dara düşmekten, üzüntülü bir şekilde geri dönmekten sana sığınırım. Allah'ım, yolumuzu kısa, yolculuğumuzu kolay kıl diye dua ederdi. Yolculuktan dönmek istediğinde de Allah'a döner, ona tövbe eder, ona kullukta bulunur ve sadece Rabbimize hamd ederiz derdi. Dönüp de ailesinin yanına girmek istediği zaman da geride günah kalmayacak şekilde Rabbimize tövbe edip ona yöneldik derdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani yolculuğunun her bir aşamasında Rabbimize yönelik bir hayat yaşıyor ve dua ediyor. Yola çıkmadan önce diyor ki yolculukta bize yoldaş sensin. Geride kalan ailemize de kefil sensin Allah'ım. Yolculuk sırasında dara düşmekten ve üzüntülü bir şekilde geri dönmekten sana sığınırım. Yolumuzu kısa eyle, yolculuğumuzu kolay eyle Allah'ım diye dua ederdi. Döndüğünde ise Allah'a döneriz, ona tövbe eder, ona kullukta bulunur ve sadece ona hamd ederiz, başka şeylere değil der. Vardığında ise geride günah kalmayacak şekilde Rabbimize tövbe edip ona yöneldik derdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize de bunu öğretiyor. Rabbim dönüşümüzü kolay kılsın. Ona dönüp onun istediği gibi yaşayanlardan eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.